Ayrım 13.
Bursa'da kötü günler geçirmişlerdi. Mustafa Kemal gene iki arada kalmış, bu kez ağlayan kadın imajının kahramanı annesi değil, Fikriye olmuştu. Fikriye'nin bu ilk çıkışını hastalığına bağlayarak sabırla karşılayan Mustafa Kemal, gerçekten ağlayan, araya hastalık gibi önemli mazeretler koyan, sevgisinin bedelini bilerek, bilmeyerek ondan isteyen bu tavırlardan bıkmıştı artık. Salih, biraz da hayır demesini bilmediğinden oluyor bu sıkıntılar diye düşünüyordu. Yaraları sarmak, huzursuzluktan kurtarmak, dargınları barıştırmak, sorunları çözmek, yani hep kurtarıcıyı yaşamak düşüyordu Gazi'nin payına ve bundan yorulmuştu. Belki de bu yüzden Salih Bozok, Latife Hanım'ın Bursa olaylarının hesabını soran mektubunu paşaya göstermek istememişti. Çoğunlukla uyku tutturamadığı birçok gecede yaptığı gibi eline aldığı kitabın arkasından Latife'nin mektupları kucağına dökülünce onlara bir kez daha göz atmak istedi. 19 Ekim 1922 olarak tarihlenmiş olan bir mektup, "Sadakatinizin minnettarıyım" diye başlıyordu. Salih Bey ona Ankara'ya varışlarında bir telgraf çekerek sağ salim Bursa'dan döndüklerini bildirmiş ama bu Latife Hanım'a yetmemişti. Haberlerinizin beni ne derece mesut ettiğini bilseydiniz, herhalde bir iki kelimecik daha yazardınız gibi sistemlerle devam ediyordu mektup. Mütemadiyen gözlerim yolda sizleri bekliyordum. Görüyorsunuz ki hayalen ayrılmamıştık. Daha sonra şu açıklamalar geliyordu. Eminim Paşa Hazretlerine karşı taşıdığım temiz ve ebedi sadakati hiç kimse Ser Yaver Bey kadar takdir edememiştir. Siz de beni mahzun etmeyin. Hiç olmazsa birkaç kelimecikle saatleri hakkında malumat verin, olmaz mı? Başyaver, paşadan ne buyruk alırsa Latife Hanım'a ona göre bilgi veriyordu elbette. Bu nedenle Latife sonunda dayanamayıp Mustafa Kemal'e de bir mektup yazdı. "Mukaddes Paşam" diye başlıyordu 25 Ekim tarihli bu mektup. Pek mesut dakikalar yaşadım. Şimdi de derin bir teessürün altında ezilmekteyim. Burada bırakmış olduğunuz şeref, bütün ailemin saadet halisidir. Fakat yalnız bendenizin olan çok kıymetli ve ebedi bir şey daha vardır. O da canlı hatıranızdır. Bazen dalıyorum, saatlerce gözlerim kapalı düşünüyorum. Bu, rüyalarımdan uyanışımda, "Ya Rab, ne eksilirdi deryayı izzetinden, peymane-i vücuda zehri ab olmasaydı," diyor. Gözyaşları döküyorum. "Ya Rab, senin lütuf deryandan ne eksilirdi acaba şu vücut kadehine zehirli su dolmasaydı? Belki de siz beni 20 gün görmekle bu kız benden ne istiyor ve bu hakkı ona kim vermiştir diye hiddetlenirsiniz. Nazarımda hiçbir şeyin önemi olmamıştır. Fakat ilk görüşte dünyanın en büyük dahisi, kendisi için saklanmış olan sadakat, hürmet ve samimiyeti almak tenezzülünde bulunmuştur. Evet, hayatımın son dakikasına kadar mesut ve veya bedbaht edileyim. Kurtarıcıyı takip etmekten boş kalmayacağım. Fiilen olmasa hayalen, daima beraber yaşayacağım. Madem ki bütün saadetimi zat-ı devletinizin hizmetinde buluyorum, yegane arzum, her ne suretle olursa olsun, sadakatimin yanınızda bir silah olmasıdır. Esasen, zaten devletinizi bu kadar temiz ve her türlü şahsi menfaatlerden uzak olarak seven kaç kişi vardır? Bursa'ya hareketim hakkındaki emre teşekkür ederim. Bendenizi birkaç dakikacık hatırlamış olmaklığınız gıpta edilecek bir şereftir. Hiç olmazsa heyecanlı bir iki gece geçirdim. Meşguliyetiniz arasında kalbimin en derin köşesinden fışkıran cümlelere göz atmak isterseniz mesut olacağım. Daima emri devletlerini bekler, iki ellerinizi kemal-i hürmetle öperim, Mukaddes Paşam. Ne var ki her şeye rağmen Mustafa Kemal sözünde durdu ve Latife'ye yazmadı. Ama bu onu düşünmüyor, özlemiyor demek değildi. Yakın arkadaşlarıyla özel sofra sohbetlerinin baş konusu artık Latife'ydi. Paşa onlara Uşakizadelerin kızının çalışma temposunu, yabancı dil bilgisini, edebiyat merakını, cesaretini, hatta cüretini, koskoca bir evi ustalıkla nasıl çekip çevirdiğini, hazır cevaplılığını, şıklığını ve zarafetini anlata anlata bitiremiyordu. O halde ne olacak bu işin sonu diye düşünen başyaver uykulu uykulu saçlarını karıştırdı. Oturduğu yerden kalkarken keyifle gülümsedi ve kız kazanacak diye hüküm verdi. Ve ben ona yardım edeceğim ama kendi uslubumca. Ertesi sabah paşanın mecliste önemli bir savaşı vardı. Şimdi gündemdeki olay buydu. Vatandaşlık hakları. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün yine çok heyecanlı bir gün yaşıyordu. Mustafa Kemal kürsüde. Salonda çıt yok. Gazi Paşa denilebilir ki savaş sonrası gündemindeki en önemli meseleyi yine meclise sunuyor. Netice şudur ki efendiler, millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı. Ve milli saltanat ve hakimiyet bir şahısta değil, bütün fertleri millet tarafından seçilmiş, milletvekillerinden oluşan bir meclisi âlide temsil etti. İşte o meclis, meclisi âlinizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Alkışlar. Bazı milletvekilleri onu ayakta alkışlıyor. Bazıları küskün ve sorgu dolu bir eda ile oturuyor. Onlarda alkış yok. Bu sıralardan birindeki bir milletvekili yanındakinin kulağına eğiliyor ve dikkatle fısıldıyor. Böylece azizim, saltanat ve hilafet meselelerini de halletti bu adam. Ben sana arkası gelecek dememiş miydim? O gün Ankara'da yayınlanan akşam gazetesini dağıtan çocuk ona buna çarparak koşuyor ve bağırıyordu.
Yazıyor! Yeni halifeyi yazıyor! Gazimizin telgrafını yazıyor!
Gazeteyi alanlar sorgu dolu yüzlerle parasını veriyor satıcı çocuğa. Bunlardan biri aldığı gazetenin başlığını arkadaşına da okuyor korkuyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Abdülmecit Efendi yeni halife seçildi. Öbür adam, hadi hayırlısı diyor, Vahdettin gitti, saltanatsız halife geldi. Bu dünya kimseye kalmıyor azizim, kimseye. O gece Keçiören'de Mustafa Kemal'le birlikte yemek yiyen Rauf Orbay, uzun süre asık yüzlü, düşünceli, isteksiz durduktan sonra baklayı ağzından çıkardı ve eski dostu ve kader arkadaşına hızlı hızlı görülür bir telaş ile "Bak," dedi. "Mecliste senden şüphelenenler var." Mustafa Kemal ses etmedi ve lakırdının arkasını bekledi. Yüreğinin dizginliğinde duran ama sese dönüşmeyen soru şuydu: "Acaba sen de onların içinde misin? Olabilir misin?" Rauf Bey, arkadaşından herhangi bir yanıt alamayınca söze devam etti. Senin bir gün padişahı da halifeyi de atıp tam bir diktatör olacağından korkuyorlar. Paşa, dudaklarında acı bir gülümseme, gözlerindeki maviliği koyu yeşile çeviren açık bir hüzünle Rauf Bey'e baktı. Biliyorum diyordu sanki. Bilmek başkaydı ama bunu en aziz arkadaşından duymak gene başka. O günden az bir zaman sonra 2 Aralık 1922'de Millet Meclisi'nin ikinci başkanı ve onun en yakın, en güvenilir dostlarından biri olan Adnan adı var, benzer bir acıyı aynı dobralıkla ona çektirecek, bu konudaki görüşünü açıklayacaktı. Doktor Adnan Bey o gün meclis toplantısında gelecek seçimlerle ilgili bir kanun değişimi önerisini sıradan herhangi bir öneri gibi gündeme getiriverdi. Mazbata'da 3 mebusun imzası vardı. İkinci reis bu öneriyi ve müzakereye değer olduğuna dair layiha encümeninin mazbatasını açıkladı. Mecliste çıt yoktu. Mazbatanın okunması bitince Mustafa Kemal söz istedi ve görülür bir üzüntü ve gerilimle kürsüye geldi. Konuyu daha önceden biliyordu. Öneri doğum yeri itibariyle misak-ı milli sınırları, bugünkü Türkiye, dışında kalan illerde çıkacak adaylardan mebus seçilme hakkını geri almak üzere hazırlanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye olabilmek için ya o günkü coğrafya sınırları içinde doğmuş olmak ya da göçmen gelen Türk ve Kürtlerin herhangi bir seçim bölgesinde en az 5 yıl üst üste yaşamış olmak şartı konuşuluyordu. Kürsüdeki canı sıkılmış, hayal kırıklığına uğramış adam, "Ben zannediyorum ki," diyordu, "benim çalışmalarım herkesin malumudur. Ben zannediyorum ki bu hizmetlerimden dolayı milletimin muhabbetine ve teveccühüne mazhar oldum. Ama tam aksi vatandaşlık haklarımın düşürüleceğini ben hatırıma bile getirmemiştim." Şimdi Yüce Meclis'in sorunu şuydu: bu öneri acaba layihayı imzalayan o 3 milletvekilini mi simgeliyordu, yoksa onların temsil ettiği kalabalıkları da mı içine alıyordu? Bu kasıtlı kanunun sırf kendi şahsı için meclise sevk edildiğini bilen Mustafa Kemal, bütün bildiklerini anlattıktan sonra, "Beni vatandaşlık hakkından düşürmek selahiyeti bu efendilere nereden verilmiştir?" diye sordu. "Bu kürsüden yüksek heyetinize ve bu efendilerin seçim bölgesi halkına ve bütün millete resmen soruyorum ve cevap istiyorum." Ama kimse bu isteğe layıklı bir cevap veremedi. "Zırva tevil götürmez," derdi eskiler. Gerçekten de öyle oldu. Tutarsız bazı konuşmalardan sonra layiha geri çevrildi. Ne var ki Mustafa Kemal bu olayı hiç unutamayacaktı. Bu sık sık içindeki acıyı belirten konuşmalarından da anlaşılıyordu. Haksız da değildi. O, yeni bir vatan, yeni bir devlet hedefiyle yola çıkmış, yolun en güç aşaması olan savaşları başarıyla bitirip barışa yönelmişti. O, bu koşullarda nasıl olur da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmış bir kahraman olarak düşünülebilirdi? Zübeyde Molla, İzmir'de. İşte o sabah İzmir'de Beyaz Evin kapısı önünde elinde yol çantasıyla duran başyaver Salih Bey, çantayı uygun bir yere koyduktan ve mendiliyle yüzünü ve başını kuruladıktan sonra olup bitenleri şöyle anlatıyordu. "Paşa Hazretleri, Salih," dedi, "yarın buradan otomobille Konya'ya, oradan trenle İzmir'e git. İzmir'de vali ile görüş. Vali Abdülhalik Renda Bey'le annemin oturabileceği uygun bir ev bulun, döşetin ve bana haber verin. Ben annemi oraya gönderirim. Yalnız bulacağınız ev sakın terk edilmiş Rum evlerinden biri olmasın." Emirleri üzere hareket ettim. İzmir istasyonuna geldiğim zaman karşımda Latife Hanım'ın adamlarından Ahmet Efendi'yi buldum. Küçük hanımefendinin selamlarını ve evde beni beklemekte olduklarını söyleyerek beni şaşırttı. İzmir'e geleceğimi, özellikle neyle, hangi gün, hangi saatte geleceğimi nereden öğrendiklerini bilemiyordum. Ahmet Efendi'nin ısrarı üzerine Muammer Bey'in evine misafir olmaya mecbur kaldım. Latife Hanım beni sokak kapısında karşılamak suretiyle hakkımda pek büyük bir nezaket ve lütufkarlık gösterdi. Hal ve hatır sorduktan sonra niçin İzmir'e geldiğimi anlattım. Gülerek haberleri olduğunu söyledi. Ve Ankara'dan hareketimi öğrendikten sonra da her akşam Ahmet Efendi'yi istasyona gönderdiğini anlattı. "Paşa Hazretleri evimizi karargah olarak muhafaza etmektedir. Burası karargahınız olduktan sonra başka bir yere gitmeniz uygun mudur? Bu ev artık sizin de evinizdir," diyerek sıkılmamamı temine çalışıyordu. Ertesi gün Vali Bey ile görüşmek üzere Latife Hanım'la birlikte hükümet konağına gittik. Hanımefendi, Zübeyde Hanımefendi'nin ikametgahları için karşı yakada sanatoryum gibi bir köşkleri olduğunu, orada kimsenin oturmadığını Vali Bey'e anlatarak bizi oraya götürdü. "Görüyorsunuz, gerçekten sanatoryum gibi, mükemmel bir köşk," dedi. "İkimiz de burayı çok beğendik. Bundan daha uygun bir yer bulamayacağıma dair paşaya telgrafla bilgi verdim. Muvaffakat cevabı gelince Latife Hanım'la her gün bu eve geldik ve evin temizliği, döşenmesi ve hazırlanmasıyla uğraştık. Muammer Bey ailesi Fransa'dan İzmir'e dönmüşlerdi. Beni annesiyle babasına ikinci babamdır diye takdim ettiği için onlar da bana çok yakınlık gösterdiler. İzmir'de bulunduğum süre içinde paşadan aldığım talimat mucibince haftada birkaç defa şifreli telgraflarla, ara sırada mektupla Mustafa Kemal'e Latife Hanım hakkında bilgi veriyordum. Ben Paşa Hazretlerinin onunla evlenmesini istiyordum. İsmet Paşa da istiyordu. Bu evlenmeyi yalnız Fethi Bey uygun bulmuyordu. Ve Latife Hanım'ın paşayı idare edecek kabiliyette olmadığını söylüyordu. 14 Aralık 1922 tarihinde Ankara-İzmir treniyle Zübeyde Hanım, Ali Çavuş, Zübeyde Hanım'ın iki evlatlığı Fatma ve Abdurrahim Tuncak, Doktor Asım İzmir'e geldiler. Yolcular acele acele iniyor, yalnız kapısı kapalı kompartımandaki saydığımız yolcular kalabalığın dağılmasını bekliyordu. Perdenin aralığından dışarıdakileri seyrederken Fatma kendine özgü telaşıyla haber verdi. ''Aman hanımefendiciğim, ne kalabalık ne kalabalık, iğne atsan yere düşmez.'' ''Abe Salih orada mı? Gördün mü kızı? Neden alıp gelmiyor?'' Nereden bileyim, kimseyi seçemiyorum ki hanımcığım. Sonunda kompartıman kapısı açıldı. Yaver Salih ve Latife Hanım içeri girdiler. Salih hürmetle Zübeyde Hanım'ın önünde eğildi, elini öptü. Sonra, efendim dedi, izin verirseniz size Latife Hanım Efendi'yi takdim etmek istiyorum. Paşa Hazretlerinin emir ve müsaadesiyle sizi karşı yakadaki köşklerinde misafir edecekler. Latife de Zübeyde Hanım'ın elini öptükten sonra konuştu. İzmir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. İnşallah burada afiyet bulacak, tamamen iyileşeceksiniz. Başı dik, kahverengi gözleri sanki biraz daha irileşmiş, cesur ve dürüst, öyle duruyordu. Mustafa Kemal'in annesi, berhudar ol kızım, kısmetse dedi, hastalık kullar için, iyilik de. Zübeyde Hanım bazı kelimelerin baş harflerini Rumeli şivesiyle söyleyerek "Otur bakalım Lütfiye Hanım" diye Latife'ye yer gösterdi. Salih Bey telaş ile "Latife Hanım efendim" diye düzeltti. Mustafa'ma "em ev sahibelik etmişsin, em yaverlik, em de katibelik. Şimdi de beni günderdi. O günderdi. Ilımandır İzmir diye. Nasıldır burada avalar?" ''Şansınızdan efendim, çok güzel gidiyor Allah'a şükür.'' Bu konuşma sırasında Zübeyde Hanım duygularını hiç belli etmiyor ama sık sık ona Lütfiye diye hitap ediyordu. Latife'yi büyük bir dikkatle incelediği de belliydi. ''Gördüm resimlerini.'' diye güldü. ''Maşallah güzelsin, resimlerinden güzel. Değil mi Salih?'' ''Oğlum gibidir bu benim, severim onu. O da sever Mustafa'mı. Vardır Mustafa'nın emaneti sana kızım.'' Verdiğim zahmetler için Sakarya'yı getirdim. Mustafa'mın en sevdiği atıdır. Bilmem bilir misin? Binsin una dedi. Genç kız küçücük ve dolu kompartımanın içinde heyecanla ve görülen bir sevinçle zıpladı. Olamaz, aman ya Rabbi, ben böyle bir lütfa layık değilim ki efendim. Yaşlı hanımefendi ciddi ciddi cevapladı onu. Layık olmaya bakmalı insan. Hepimiz. Hangimiz onun nimetlerine layıkız kızım? Hepimiz Allah'ın talihli kullarıyız. Hadi bakalım, ortalık tenhaysa alın beni buradan. Yorulmuşum, ağrır dizlerim, ağrır başım, belim, bıkınım. Herkes birden ayağa kalktı. Ali Çavuş ile Doktor Asım, Zübeyde Hanım'ın oturduğu hasır koltuğun iki yanına geçtiler. Gerçekten ortalıkta hemen de kimse kalmamıştı. Onu dikkatli, ağır ağır trenden indirdiler. Latife, Salih, Doktor Asım, Zübeyde Hanım'ı yatağına yerleştirdikten sonra Doktor Asım hastasının ellerini şefkatle iki eli arasına alarak konuştu. Ne zaman isterseniz zile basın efendim. Ben hemen gelirim. Saat kaç olursa olsun lütfen çekinmeyin. Ağrınız filan olursa lütfen. Ben yan odadayım. Git başımdan be oğlum, git başımdan. Şimdi isterim uyumak. İsterim yalnız kalmak, Mustafa'mı düşünmek, Selanik'i düşünmek. Üçü birbirlerine bakıp gülüyorlardı. Sonra Latife Hanım da ayrıca sordu. Bana bir emriniz var mı hanımefendi hazretleri? Yoktur efendim, Allah rahatlık versin. Hepinize.